Ayrım 38, sayfa 367. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Konuklar şahane bir büfede karınlarını doyurdular. Capone'un fedaileri tarafından gezdirilen şampanyadan bol bol içtiler. Hava çok sıcaktı. Fedailerin ceketlerini ve koltuk altı tabancalıklarını çıkarmalarına izin verilmişti. Ceketsiz olmalarından başka hiçbir kusur yoktu giyimlerinde. Çoğu genç, adaleli, yakışıklı delikanlılardı. Capone centilmen olmayan adam almaz yanına diye övünmüştü bir zamanlar yanında çalışan kabadayılardan Harry Dorr. Her zaman iyi giyinmek, kültürlü adamlar gibi konuşmak, kendilerine hitap edildiğinde evet efendim ya da hayır efendim demek zorundadırlar. Capone büyük bir dikkatle seçer adamlarını, görünüş ve davranış bakımından kendisine benzemelerini ister. May Capone geri planda sessiz sessiz dolaşıyor, herkesin iyi ağırlanmasına çalışıyordu. Sonny'nin yatma zamanı gelince babası çocuğun elinden tutup bütün konukları gezdirdi. Hepsine iyi geceler dedirtti. İşitme aracı takmak zorunda olan çekingen, içine kapanık, gözleri şaşkınlıktan kocaman kocaman açılmış olan ufacık çocuk, bu gürültülü ve patırtılı kalabalığın içinde pek zavallı kalıyordu. New York Post gazetesinin spor muhabiri Jack Kofoid, karısı Mary ile birlikte gelmişti. Gece hava dayanılmaz derecede ısınınca genç kadın havuza girerek serinlemek istedi. Mayosunu alarak havuz kenarındaki Venedik stili plaj evine gitti. Odanın bir köşesinde üzerine katranlı muşamba örtülü bir sandık duruyordu. Papuçlarını çıkarmak için sandığın üstüne oturmasıyla acı bir çığlık atarak yerinden fırlaması bir oldu. Muşamba örtüyü kaldırdığında bunun bir sandık değil, bir yığın makinalı tüfek, çifte ve tabanca olduğunu gördü. Akşam gazetelerine, radyo haberlerine geçmiş olan Chicago katliamından yüksek sesle söz etmiyordu kimse. Ev sahibine karşı ayıp olmasın diye. Ertesi sabah daha ayrıntılı haberler, bu arada Moore'un söyledikleri yayınlandı gazetelerde. Jack Cufford, yeniden geldi Capone'un evine, kusura bakma Al, böyle bir şey sorulmaz ama bizim patron ille de sor diye tutturdu dedi. Al, şu Chicago'da olan işle bir ilgin var mı? Jack evladım diye karşılık verdi Capone, böylesine bir katliamı Bugs Moore'undan başkası yapamaz. Kentin kötü ününü bir kat daha arttıran bu kanlı olaydan fena halde utanan Chicago Ticaret Odası, katilleri yakalayıp yargılayacaklara verilmek üzere 50 bin dolar bağışladı. Halktan da 10 bin dolar toplandı. Vilayet Şehir Meclisi ile Eyalet Savcılığı 20 biner eklediler bu tutara. Yani toplam olarak 100 bin dolarlık bir ödül vardı ortada. Şimdiye kadar gangsterlerin başına konmuş en yüksek fiyattı bu. Cinayetin çözümlenmesini en çok polisler istiyordu. Çünkü katillerin numarasını yutmuştu bazı kişiler. 7 kişiyi öldürenin polis memurları olduklarına inanıyorlardı. Zaten ortalıkta kimsenin polis örgütüne güveni kalmamış olduğundan zor değildi buna inanmak. İçki yasağı federal dairesinin bölge ajanı gazetelere verdiği demeçte şöyle diyordu. Bu cinayet gangsterler tarafından işlenmemiştir. Katiller Chicago polis örgütündendirler. Sanıyorum ki bu katliamın nedeni 6 hafta kadar önceki bir olaya dayanıyor. Moore'un çetesine ait 500 viski kasası Indiana polis bulvarında 5 polis memuru tarafından düzenlenen bir soygunda çalınmıştı. Bu 5 polisin adını çok geçmeden elde edeceğim. Bana kalırsa Moore'un çetesi içkileri geri alabilmek için bir takım tehditler savurdu. İşin ortaya çıkacağından korkan polisler katliama karar verdiler. Buna karşılık emniyet müdürü Russell şöyle konuştu. Bu cinayetleri aynasızların işlediği doğruysa ben de aynasızların yargılanması için elimden geleni yaparım. Cinayet masası şefi John Egan ise bu işi yapanlar polisse kendi elimle tutuklarım onları. Yakalarından tutup kendi elimle deliye tıkarım ve dar ağacında sallanmalarını sağlamak için canla başla çalışırım. Ertesi gün Silloway verdiği demeci geri aldı. Gazetecilerin söylediklerini yanlış anlayıp yanlış aktardıklarını iddia etti. Chicago polis örgütünü yatıştırmak durumunda kalan Washington'daki şefleri kendisini başka bir yere atadılar. Ama gene de olan olmuş, kuşkular uyanmıştı. Üç koldan ilerliyordu soruşturma. Cinayet masası şefi Egan, eyalet savcılığı ve belediyenin kuşkulu ölümleri incelemekle görevli dairesi, olayın değişik yönleriyle ayrı ayrı uğraşıyorlardı. Egan ve adamları olayın meydana geldiği ambarda tam 70 tane 45 kalibrelik makinalı tüfek kurşunu kovanıyla 14 tane aynı kalibreden kullanılmış kurşun buldular. Sokağın karşı sırasında 2119 ve 225 numaralarda iki pansiyon vardı. Bunlar sırasıyla Bayan Michael Doody ve Bayan Frank Orvitson tarafından işletiliyorlardı. Eyalet savcı yardımcısı Walker Butler bütün mahalleyi sorguya çekti. Bu iki kadın birbirine uyan ifadeler verdiler. Katliamdan 10 gün önce 3 genç adam gelmiş oda kiralamak istemişlerdi. Bayan Doody bunlardan ikisini oda verdi, üçüncüsü ise Bayan Orvitson'ın orada bir yer buldu. Her üçü de gece servisinde çalışan taksi şoförleri olduklarını söylediler. Her üçü de odalarının Clark sokağını görmesini şart koştular. Gündüzleri odalarından hemen hiç çıkmıyorlardı. Odayı temizlemek için içeri giren ev sahibi kadınların her ikisi de kiracıların hep pencere başında ve hep dışarı bakar durumda görüyorlardı. Katliam sabahı her üç adam da ortadan kaybolmuştu. Başından beri işin içinden mor çetenin olduğundan kuşkulanan Butler, pansiyoncu kadınlara çetenin 16 üyesinin resimlerini gösterdi. Esrarlı üç kiracı bunların arasındaydı. Ancak Butler'ın ricasıyla Detroit polisi tarafından sorguya çekilen bu üç kişi, söz konusu günlerde Chicago'nun yakınında bile olmadıklarını kesin bir şekilde ispat ettiler. 22 Şubat günü tarih araştırıcılara yardım etti. Northwood sokağı 1723 numaralı evin arkasındaki garajda yangın çıktı. Cinayetlerin işlendiği ambarın 4-5 kilometre batısına düşüyordu bu garaj. Yangını söndürmeye giden itfaiyeciler hemen oksiasetilen lambasıyla yakılmış, kısmen baltalanmış, büyük, siyah bir Cadillac buldular. Anlaşılan lamba birden alev almış, arabayı parçalamakta olanlar korkup kaçmışlardı. Bir köşeye bir Luger tabanca ile iki küçük tabancanın yanmış ahşap kabzaları atılmıştı. Egan'a haber verildi, gelip arabanın yıkıntısını inceledi emniyet müdürü. Motor numarası hala okunacak gibi olduğundan arabanın nereden satın alındığını öğrenebildiler. Michigan Caddesi'ndeki bir dükkandan alınmıştı. Satıcı arabayı Aralık ayında kendisine Los Angeles'lı James Morton olarak tanıtan birine sattığını söyledi. Northwood sokağındaki emlakın sahibi ise garajını 7 Şubat'ta Frank Rogers adında birine kiraladığını, adamın ev adresi olarak West North Caddesi numara 1859'u verdiğini söyledi. Garaja açılan sokağın hemen köşesinde bulunan bu adrese gidildiğinde evin boş olduğu görüldü. Ancak Claude Maddox'ın karargahı olan Circus Cafe'nin hemen bitişikli olması anlamlı bulundu. Claude Maddox'un hem Capone ile hem Mor çetesi ile hem de Egan'ın sıçanları ile ilişkisi olduğunu herkes biliyordu. O sıralarda Tony Accardo da Circus çetesinin üyesiydi. Polisin sonradan ileri sürdüğü bir teoriye göre katliamı da o hazırlamıştı. Olaydan kısa bir süre sonra Capone'un fedaileri arasına katıldı Accardo. Dizinde Thompson'uyla Lexington Oteli'nin lobisinde oturduğu görülürdü ki bir zaman. Polis ne James Morton'un ne de Frank Rogers'ın izini bulabildi. Maddox'u tutuklamak için ellerinde hiçbir kanuni delil yoktu. Üstelik Bugs Moore'un katliamdan bir gece önce kendisine telefon eden içki soyguncusu hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddediyor, yalnızca tanıdığı ve güvendiği bir kimse olduğunu söylüyordu. Heriften söz ederken gözleri dönüyor Moore'un diye anlattı bir sivil polis. Yakalarsa İspanyol Engizisyonlarından beter işkence yapacakmış. Kanunen yapılabilecek bir şey yoktu gerçi ama eldeki ipuçlarını değerlendiren ve bilinen çeteler arası ilişkileri göz önüne alan polis yetkilileri 14 Şubat olaylarının şu şekilde geliştiğini ileri sürdüler. Kapo'nun kuzey kesim çetesini tümüyle haritadan silmek için hazırladığı plan, kurbanların kavgasız gürültüsüz silahlarını teslim etmelerini gerektiriyordu. Polis kılığına girme numarasına bu yüzden başvurulmuştu. Polis kılığına girecek kişilerin kurbanlar tarafından tanınmamaları şarttı elbette. Büyük bir ihtimalle adamları Detroit'ten ya da doğduğu yer olan St. Louis'den Maddox getirtmiş, olay gününe kadar saklamış ve sahte polis arabasını ayarlamıştı. Clark sokağında pansiyon odası kiralayanların görevi, Moore'nin ambara gidiş gelişlerini gözlemek, eski kapon pusularında çok görülmüş bir numaraydı bu ve olay sabahı Moore'nin geldiğini telefonla katillere bildirmekti. Moore'nin canını kurtaran şey, Wayne Schenck'e olan benzerliğiydi. Rastlantı olarak ünlü haraççı daha önce gelmiş ve gözetleyiciler erken telefon etmişlerdi. Clark sokağında meydana gelen araba çarpışması katillerin hangi yoldan geldiklerini ortaya çıkarmıştı. Wool sokağından kuzeye doğru 1,5 kilometre kadar gidilip Webster Caddesi'ne sapılmış, burada doğu yönünde 3 kilometre ilerledikten sonra Clark sokağına dönülmüştü. Hepsi 15 dakikalık bir yoldu bu. Sivil giyilmiş olan 3 haydut herhalde büro bölmesinde kalarak üniformalı arkadaşlarının silahlara el koymasını beklemişler, Thompson'larını hazırlamışlardı. Sonra Thompson'ları hızlı ateşe ayarlanmış olarak ortaya çıkıp 7 kuzey kesim çetecisinin duvar önüne dizilmelerini emretmişlerdi. Bu sırada Bugs Moore'nin orada olmadığını anlamış olmaları gerekir. Ama ötekileri sağ bırakmaya korkmuşlardı herhalde. Kaçarken görülebileceklerini düşünerek herhangi bir tanığı şaşırtmak amacıyla son numaralarını yapmışlar, polisin tutukladığı gangsterler pozunda çıkmışlardı dışarı. 27 Şubat günü Jack McGurn adına bir tutuklama kararı çıktı. George Bridget adlı bir gencin ifadesi yol açmıştı bu karara. Dediğine göre 15 Şubat sabahı 5 adam tam ambara girerlerken kapının önünden geçmiş ve adamlardan birinin ötekine "Haydi Mac" dediğini işitmişti. Daha sonra kendisine gösterilen fotoğraflar içinden Mac olarak çağrılan adamı tanıdı. Jack McGurn'du bu. Polis Hotel Stevens'ta çok genç sarışın bir kızla, Louis Rolfe, birlikte yaşayan McGurn'ü tutukladı. İlk soruşturmasından sonra 7 cinayetle birden suçlanan McGurn'ün serbest bırakılması için istenen kefaret ücreti $50,000. Sanık sahibi bulunduğu değeri 1 milyon doları aşan bir oteli teminat göstererek istenilen parayı buldu. Bu arada kuşkulu ölümleri inceleyen belediye görevlisi Bundesen bir jüri toplayarak şehir ve banliyölerdeki bütün silah satıcılarını bir bir sorguya çekti. Çağrılanlar arasında çete dünyasının bir numaralı silahçısı olarak tanınan Peter von Franzius da vardı. Son aylar içinde sattığı Thompson'lar hakkında bilgi istendi kendisinden. Von Franzius, Frank H. Thompson adında birine 6 tane Thompson sattığını, anladığı kadarıyla aracının bu alımı Meksika Başkonsolosu adına yaptığını, silahların ülkedeki devrimcilere karşı kullanılacağını anlattı. Sabıkalının biriydi Thompson. Hapse girip çıkmış, kasa soygunculuğu, içki soygunculuğu, içki nakliyeciliği, en sonunda silah alım-satım aracılığı yapmaktaydı. O sırada karısıyla aşığını makineli tüfekle öldürmeye teşebbüs suçundan aranmaktaydı. Thompson Bundesen'e teslim oldu. Ancak silahları Meksika Başkonsolosu adına değil de bir süre sonra öldürülen James Boza Schupe adındaki kabadayı için aldığını söyledi. Schupe'nin Scalise, Anselmi ve Capone'un desteği sayesinde o sırada Sicilyalılar Birliği'nin başında bulunan Joseph Giunta ile yakın ilişkileri olduğunu biliyordu polis yetkilileri. Bu yetersiz delillere dayanarak 3 Sicilyalıyı tutukladılar. Giunta'yı delil yetersizliğinden hemen serbest bırakmak zorunda kaldılar. Ama yeni ortaya çıkan bir takım tanıklar Scalise ile Anselmi'nin sahte polis arabasında bulunduklarını söylemişlerdi. Bu ikisi cinayet işlemekle suçlandıktan sonra $50,000 kefaletle serbest bırakıldılar. İki gün sonra eyalet savcısı yardımcısı Stansbury, katil zanlıları listesine 3 ad daha ekledi. Böylece toplam zanlılar 5 değil 6 oluyordu. Bunlardan birincisi Joseph Lollardo'ydu. Mora'nın öldürttüğü söylenen eski Sicilyalılar Birliği Başkanı Pasquale Lollardo'nun kardeşi olması bakımından bu cinayete karışması olağan sayılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda bir makinalı tüfek birliğinde savaşmıştı Lollardo. Stansbury, Valentine günü katliamında baş celladın o olduğunu ileri sürüyordu. Lollardo olaydan sonra kayıplara karışmıştı. İkinci ve üçüncü adların açıklanması tanınmış bir Chicago'lunun polise ilettiği bilgi üzerine yapıldı. Clark sokağındaki araba kazasının tanıkları arasında bulunan Chicago Maarif Müdürü H. Wallace Caldwell, polis üniformalı şoförün üst ön dişlerinden birinin eksik olduğunu söyledi. Bu tarifi Egan'ın sıçanlarından cellat Fred Burke'e uyuyordu. O sırada Ohio'da banka soygunu ve cinayet suçlarının kaçak sanığı olarak aranıyordu. Yanından hiç ayırmadığı arkadaşı James Ray de aranmaktaydı. Bu ikilinin banka soygunu yaparken kullandıkları modus operandi çalışma yöntemi polis üniforması giymekti. Büyük jüri karşısında ifade veren Jack McGurn, cinayetlerde ilişkisi olmadığını ispatlamak için sevgilisi, gazetecilerin deyimiyle sarışın kızı tanık gösterdi. 13 Şubat akşamı saat 9'dan 14 Şubat günü öğleden sonra 3'e kadar Louis Rolfe'un yanından ayrılmadığına yemin etti. Bunun üzerine eyalet savcısı yalancı tanıklıkla suçladı onu. Ama bu ikinci suçtan sanık olarak yargılanmasına başlanmadan önce McGurn Lewis ile evlendi. Kanunlara göre bir kadın kocası aleyhine tanıklık yapamazdı. Cinayet davasına gelince Illinois kanunlarına göre bir sanık 4 ayrı mahkeme döneminde 4 kez duruşma talep eder de savcılık duruşmaya hazır olmadığını bildirirse savcılık iddia makamından çekilmek zorunda kalırdı. 1929 yılı ilkbaharı ile kış ayları arasında geçen süre içinde McGurn 4 kez duruşma talep etti. Taleplerin hiçbirine karşılık verilmedi. Bu nedenle 2 Aralık günü mahkeme salonundan özgür bir insan olarak ayrıldı gangster. Bu arada polis yetkilileri de ilk fikirlerini değiştirmişlerdi zaten. Valentine günü kurbanlarını kurşuna dizenler arasında McGurn'un bulunmadığını ama katliamı onun düzenlediğini ileri sürüyorlardı. Ama bu ikinci suçlamayı destekleyecek en ufak bir delil yoktu ellerinde. Bundesen jürisi soruşturmaları yeni başladığı sırada ifade veren sivil polislerden biri Clark sokağındaki ambardan toplanan boş kurşun kovanlarından söz etti. Jüri başkanı Bert A. Massey bu kovanların toplanıp saklanmasının ne işe yarayacağını sordu. Bunun üzerine o sıralar pek yeni olan adli balistik bilimi hakkında bazı temel bilgiler verdi polis yetkilisi. Anlattığına göre her silah attığı kurşun üzerinde kendi özelliklerini belirten izler bırakıyordu. Örneğin bir tüfeğin namlu mücevhi içinden geçen kurşunun yanlarında belirli çizgiler çekerdi. Aynı şekilde mekanizmasının kurşun ya da kovana değen her bölümü sanki imzasını atardı. Ve tıpkı parmak izleri gibi bu imzaların hiçbiri bir başkasına benzemezdi. Böylece mikroskop ve çeşitli ölçme araçlarıyla çalışan uzmanlar hangi kurşunun hangi silahtan atıldığını öğrenebilirlerdi. Bununla birlikte sivil polisin üzülerek belirttiği gibi Chicago polis örgütü bu tür incelemeler için gerekli araçlara sahip değildi. Jüri başkanı Masses ile gene jüri üyelerinden Walter E. Olson vatandaşlık duyguları gelişmiş varlıklı kişilerdi. Polis örgütünün bu eksiği akıl almaz bir durum gibi geldi onlara. Gene varlıklı bazı arkadaşlarının da dikkatini çekerek gereken parayı topladılar ve Northwestern Üniversitesi'nde bu iş için bir laboratuvar kurulmasına ön ayak oldular. 1939 yılında tamamlanan bu bilimsel laboratuvar ABD'nin bu alanda ilk kuruluşuydu ve daha sonra kurulan birçoklarına, bu arada FBI'ınkine de model oldu. Laboratuvarın başına adli balistik alanında ülke çapında ün yapmış olan binbaşı Calvin H. Goddard getirildi. Görevi kabul etmek üzere New York'tan kalkıp gelen binbaşı ilk olarak Valentine günü cinayetlerini ele aldı. Elde ettiği sonuçlar işin içine polislerin karışmış olabileceği kuşkularını tamamen dağıttı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 376.